Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allahu Teala nasip ederse inşallah yine güzel, kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah hanımlarla ilgili bazı yaşanan sıkıntıları sizlerle paylaşmıştık. Artılarla, eksilerle ve yanına gelen yankılarla beraber ve onunla beraber de bugün de inşallah erkeklerin vazifesini yerine getirememesindeki sıkıntıları irdeleyeceğiz. Onunla beraber ve diğer konularımıza da biraz daha samimiyet konusuna tekrar değineceğiz. Kadınların çalışma konusu. Tabii ki bu apayrı bir şey. Herkesin maddi döngüsü tabii ki kendini ilgilendiriyor. Bizim burada fazla söyleyecek bir söz hakkımız yok. Ama sadece söylenmesi gerekiyorsa bir kadın hangi konumlar içerisinde çalışabilir? Okuduğumuz, aktardığımız yerlerde ancak şöyle değerlendirebilirim. Kadının çalışması konusu erkeğin yetişemediği yerde tamamen artık hiçbir alternatifi yok. Perişan olacaklar, aç susuz kalacaklar. Hiçbir ödemeleri yapmayı yerine getiremiyorlar. Bunlar lüks olarak ödemeler değil ama evin zaruri ihtiyaçlarında hiçbir alternatif yok ve erkek elden ayaktan düştü, çalışamayacak derecede. O zaman bir kadının çalışması gerekiyorsa o da İslam'ın öngördüğü şekildeki yerlerde çalışabilmesidir. Konuyu fazla detaya açmıyorum. İslam'ın öngördüğü ortamlarda çalışması gerekti dediğim yerlerde artık siz değerlendirin. Çünkü konular açtıkça tenkit konusu oluyorum. Onu ben size sadece ortaya açıyorum. İslam nasıl öngörüyor? Herkesin kendi kafasında, İslam'da kadın şu şekilde, şöyle yerlerde, şöyle çalışması gerekir dediğini biliyorsunuz. Onun için de ben orayı size bırakıyorum. Bir kadının zevkten çalışması caiz değildir tabii ki. Hiçbir şekilde. Ama sorduğun zaman çoğu insana ben mecburiyetten çalışıyorum dersin. Ama bazen kardeşlerime bakıyorum. Mesela evlidir, çoluğu çocuğu vardır. Kadın işe gidiyor, çalışıyor. Bakıyorsun bu kadıncağıza, iyi Allah razı olsun çalışıyorsun. Ne kadar maaş alıyorsun? Cüzi bir maaş. Senin çocuğun da var, ne yapıyorsun? Çocuğun kreşi. Kreş parasını ben veriyorum. İşte birazcık da yol parası derken yine bana bir şey kalmıyor. O zaman niye çalışıyorsun? Niye o zaman kreşçileri zengin edebilmek için mi? Sözüm kreşçilere değil ama kelimenin çıkış noktasına dikkat edelim. O zaman yorgunluğun yanında kalıyorsun. Aileye gayet ihtiyari, evine de fazla yeterli olamıyorsun. Ve onun için birçok sıkıntılar çalıştır. Akşamda tabii eve gelince sen yorgunsun, bir köşeye yatarsın. Kocan yorgun, bir köşeye yatarsın. Ondan sonra o evde olay olur veya çocuğu işte bir şey yapılacak, bir ders çalıştırılacak, bir şey yapılacak. O ona pas atar, o ona pas atar derken kavga gürültü. Sen yap, ben çalışıyorum yorgunum. Sen yap, ben çalışıyorum yorgunum. Ortalık birbirine karışır. Madem öyle, eğer zaruret yoksa hanım otursun evinde, aile işlerini yapsın, erkek gitsin dışarıda çalışsın ve bunun ortası bulunsun. Ama zaruret noktası ise, ama gerçekten sıkıntı içerisindeler, elbette ki o konuya girmek istemiyorum. Herkes kendini çok daha iyi bilir. Onu da fazla irdelemeden geçmek istiyorum. Ve bununla beraber de tabii ki dikkat edilmesi gereken şeyler, aileler içerisinde tatlı değil güler yüz. Ama ne kadar yapılabilir o da ayrı bir şey. Genelde bazen özellikle şunu da söylemek istiyorum. Çarşı pazar işlerini hanımlarınıza yaptırmayın diyorum beylere. Bunu özellikle altını irdeleyerek söylüyorum. Çünkü ben bizzat bunun da muhatabı da benim. Eğer bunda bir alternatif arayan insanlar varsa söz benden çıktığı için. Pazarlara, çarşılara, pazarlara giden erkekler bilir. Genelde hanımları hep gönderiyorlar çarşılara, pazarlara. Çarşı ve pazarlarda ortam uygun olmayan birçok şekiller var. Orada insanlar kalabalık, itiş, kakış, sıkış. Eğer bir insanda mümkün olduğu kadar çarşı ve pazar alışması yapılması gerekiyorsa bu kadın değil erkek yapmalı bunu. Çünkü o sıkıntının içerisinde öyle görüyorsun ki dar dar yerlerden geçilmiyor. O ona bağırıyor. İtiş, kakış, sürtüş bir yerlerden geçiyorsun. Ve bakıyorsun ki bazı insanlar böyle edebe muayir şekilde giyinmişler. Açık saçık bir şekilde giyinmişler. Çok sıkıntılı giyinmişler. Millet sanki pazara mı gidiyor, pazarlanmaya mı gidiyor? Allah muhafaza öyle edepsiz şeyler görüyorum. Çok özür dilerim. Bazı insanlar var, işi fitne çıkartmak isteyen insanlar, çok çirkin görüntüde olan insanlar var. Allahu Teala'ya sığınıyorum, Allahu Teala onlara hidayet nasip etsin. Ve o kadar sıkıntılı insanlar var ve mümkün olduğu kadar da ailelerimizi böyle sıkıntılı yerlere mümkün olduğu kadar göndermemeliyiz. Pazarlar noktasında diyor ki, şeytanların en çok diyor dolaştığı bulunduğu yerler pazarlardır diye buyuruyor. Çarşı ve pazarlardır. Onun için ve kadının işi de değildir zaten çarşı alışveriş yapmaksa. Bu erkeğin yükümlülüğü içerisinde olması lazım. O kadar sıkıntılar ki pazara gittiğimiz zaman ben bile kaç sefer görmüşümdür. Böyle o kadar çok farklı bir şekilde insanların böyle bazen dilimle tarif edemeyeceğim şekilde sıkıntılı görüntüler görüyorum orada. Ve onun içinde onlara bakanlar tabii erkekler orada pazarcılardan bazıları kalplerini bozuyorlar, sıkıntılı bağırıyorlar. Bir de kadınlarla böyle niye ben ailemi onlarla böyle tartışmaya sokayım ki? Bir domates alacaksın örnek vereyim 350 bin lira veya 500 bin lira özellikle bir örnek vereyim. Mesela diyor ki kadın illa 50 kuruş daha ucuz alacağım diye, 100 bin lira daha ucuz alacağım diye elin adamıyla bir sürü muhatap oluyor. Ya işte 3 kilo versen de şu kadar. Adam diyor ki olmaz kardeşim diyor, git diyor ben bu kadar kurtarım. Ya niye vermiyorsun şunu versene. 50 bin lira 3 kilosunu şuna şu veriyor buna veriyor. Elin adamıyla boş yere adamı hanımımı ben tartıştırıyorum. E ne gerek var o zaman, niye muhatap olayım ki? Hanımlarda bu pazarlık alışveriş, hani biraz daha ucuz alayım, evime biraz daha sıkıntılı, daha ucuz bir şeyler götüreyim diye kadın gayri ihtiyari mümkün olduğu kadar sıkıyor ihtiyaçları dahilinde. Onun için ucuz alayım derdine gidiyor. Ondan sonra elin adamıyla bir saat laf çalışmasına giriyor orada. Pazarlarda görüyoruz. Tartışan, hep daha tartışan insanlar. Bir pazarın başından giriyor. Sonuna çıkana kadar bakıyorsun işte oraya. Bir sürü sıkıntılar görüyoruz. Ha bir elin adamıyla orada kavga ediyor. Ya ben niye hanımı muhatap edeyim ki elin adamıyla? Hanıma söylüyorsun işte. Parası neyse ver onu gerekli şekilde al. Ama bazen hanımların fıtratında da var mesela pazarlık edebilmek. Birçok erkeklerde olduğu kadar ama hanımlar daha çok. Hep alışveriş işlerini hep onları üzerlerine yıkıyoruz ya alıştırıyoruz ya. Ucuz alacaksın işte evin idaresi sendedir diyorsun. Veriyorsun bir 10 milyon lira bir hafta idare et diyorsun. Çıkıyorsun geliyorsun ama kadın 4 ekmek alıyor. 2 tane de bir şey aldığı zaman 10 milyon ertesi gün bittiği zaman diyor ki yani para. Ya da yeni verdi ne oldu? Tabi alışverişi biz bilmediğimiz için hep onlar yaptığı için aynı sıkıntı onların başına patlıyor. Onun için alışveriş erkekler yapmalı. Bunun özellikle altını çiziyorum yani. Elin adamlarıyla aileniz hiçbir şekilde muhatap kılmayın. Tartışma mevzuları etmeyin. 3 kuruş şey alacağım diye ailenizi onlarla karşı karşıya getirmeyin. Madem öyle pazar alışverişi yapabiliyorsan bir saat erken çıkarsın. Haftada bir defa pazar görüyorsun. O zaman gidersin alışverişini yaparsın, taşırsın, getirirsin. Akşam hanımına dersin ki al sen ne istiyorsun, eksiklerini çıkartırsın alırsın. Kadın sağa sola çarşıya pazara gönderilmesini ben tasdik etmiyorum. Zaruret noktasında olur. Elin adamın işi vardır, çok şey vardır. Ya hatun idare et dersin, kimseyle de muhatap olma. Al parayı sen işte sana veriyorum işte 20 milyon pazar parası. 25 al kimseyle muhatap olma. Git en güzelini al getir. Ama elin adamlarına da hiçbir zaman da muhatap kılma. O zaman kadının suçu yok. Sen gönderiyorsan evinden dışarı o kadın alışverişe elbette ki o kadın ucuz almaya çalışacak. Ve o zaman da elin 40 tane adamıyla da muhatap olmak zorunda. İşte şunu ver, şunu ucuzunu ver. Adam oradan der ki işte kadın der şunu verme yavrum çürük öbürünü versene. Ondan sonra herif senin gelir ailene basar fırçası. Yani sana ne istiyorsan al istiyorsun alma der. Ben bunu çürüğü de satacağım, dolusunu da satacağım der. Hanımına bir de fırça atar yani kavga eder aman der. Niye elin adamını hanımına bağırttırıyorsun ki? İşte bunlara muhatap olmama. Yani sen erkek olsan dersin ki tamam kardeşim dersin hava atma dersin tamam senin de kol domatesini kenara dersin çeker gidersin misal. Ama aynı olaylar ailelerimize. Niye aileme söz söyledim ki ben? O zaman suç erkekte oluyor burada. Eğer vaktin varsa, zamanın varsa o gün erken gel ve alışverişini sen yap. Bunu özellikle buradan emniyetle söylemek istiyorum. Bunlar ince meseleler değerlendirmek lazım. Ama zamanın yoksa istisnadır. 3 kuruş fazla ver hanımını kimseyle muhatap ettirmeden ucuz bir şekilde. Ama yine de yapamıyorsan o zaman git manavdan alışverişini yap. Belki 20'lik malı 30 milyon alırsın örnek veriyorum. Ama kimseyle de muhatap ettirmezsin. Buna biraz daha dikkat gösterelim. Hem de o sıkıntılı ortama sokmayalım. Çünkü biz bizzat Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi var. Çarşı şeytanın diyor en çok cirit attığı yerler diyor pazarlar ve kalabalık çarşılardır diyor. Allah Resulü demiş ben dememiş. Onun için de bunun altında sebepler aramayalım. Sebepleri zaten çarşıya pazara giden insanlar gözleriyle de görüyorlar. Buna da ehemmiyetle sarılınması gerektiğini söylüyorum. Yine aynı şekilde içerisinde şu olay da var. Mesela diyelim ki uslup bozukluğu ile mesela diyelim ki bazen bazı evin reisi evinde çoluğuna çocuğuna ve ailesine uslubuyla çok farklı şekilde bir şeyler söyler. Bağırır çağırır. İşte niye dikkat etmiyorsun? İşte şu hatam var, bu hatam var diye. Çocuğu mümkün olduğu kadar hep ağır ve ezici bir baskıyla çocuğa eğitim vermeye çalışır. O zaman çocuk gider bir gün mayın gibi bir ya birini vurur öldürür. Ya efendim işte bir kız çocuğudur belki evden kaçar. Ondan sonra ya da bir yerde Allah muhafaza kötü bir yolda yakalarsın. Allah korusun hepimizin çoluğu çocuğu var. Ve bir sıkıntıda daima evde ezici ve baskıcı. Küçükken bu eğitimi vermediğimiz için hep aynı şekilde vermeye çalışırız. Çocuğumuza bağırırız çağırırız. Ve ondan sonra da o kız evden gider, o oğlan gider evde bir sürü dışarıda sıkıntılar yaşar gelir. Ondan sonra da işte şefkat aklımıza gelir. Ondan sonra da iş işten geçer ama ondan sonra da işte ya canım yavrum çocuğum şöyle dikkat etseydin, böyle dikkat etseydin gibi altta mümkün olduğu kadar böyle düzeltmeye çalışırız. Ama aslında hiçbir yere de ulaşamayız böyle. Sadece ve sadece yaşanan çekilen sıkıntıları irdelemekten başka ileri gitmiyoruz. Onun için de burada dikkat edilmesi gereken hanımlarımızı evin içerisinde hapsetmek ve baskı değil, onları da dışarıya çıkartmak, onlara da zaman ayırmak ve ailemizin de sorunlarıyla mümkün olduğu kadar karşı karşıya gelmek zorundayız. Evet, yoruluyoruz. Dışarıda bir türlü 1000 tane insanın derdiyle muhatap oluyoruz, çalışıyoruz ama bu demektir ki ailemize karşı görevlerimizi yerine getirmeyelim. Çünkü ben kendi nefsime diyorum, kaç sefer akşamleyin eve geliyorsun da hanımı alıp da karşına bugün de işini bitirdikten sonra hatun ya bir çay demle de oturalım seninle. Ya kusura bakma, sana zaman ayıramıyorum. İşte bir derdin, bir sıkıntın var mı? Senin bir istediğin var mı? Ya veya bir onunla kaç defa paylaşıyorum, kendi nefsime diyorum. Ayda yılda bir aklıma gelirse o da. Yoksa aman yuvanın akışı diyorsun, zamanın akışı diyorsun. İşte yoğun bir tempodan geldin, gidiyorsun, eve zaman ayırmıyorsun. Ve ondan sonra da kadının bazı sorunları var, paylaşamıyor, seninle gidemiyor. Başka komşusuna söylüyor, bir arkadaşına söylüyor. İnsan en çok önemli olan eşiyle paylaşması gereken şeyi başkalarına paylaşmaya başlıyor. Ondan sonra kadın içine atıyor bazı sorunlarını. Sorunları içine attıktan sonra eğer koca da baskıcı, ezici ve kadının ona açılmasını engelleyen bir yapı sahibi ise bir süre sonra kadına pataklar vermeye başlıyor. Ve ondan sonra büyük aile sorunları meydana gelmeye başlıyor. Ondan sonra da üzerinde yuva diye geçiyor kayıtların üzerinde ama bir evlilik diye geçiyor ama sadece ve sadece iki taraf içinde birbirine işkenceden başka bir şey değil. Oysa Resulullah Efendimizin bize bıraktığı yuva ölçüsü bu değil, değil mi dostlar? Buna da ehemmiyet göstermek gerekir. Sadece ve sadece sözümüz önce kendi nefsimize, sonra da tabii ki bundan pay almak isteyene diyoruz. Bu konularda bugün alt yazılarla hızlı bir şekilde geçtim. Bu konuda Allah razı olsun kendisiyle Ahmet Binbay Yıldız abiyle uzun bir istişareden sonra biz bu aktaracağım size aktardığım bu konuların istişaresini yaptık. Onda zaten bununla ilgili bir içimizdeki lider diye bir kitap çalışması vardı, tevafuk olmuştu. O da işte erkeğin yetiştirilmesiyle ilgili bir kitap hazırlıyormuş ve bu hafta da onunla istişareden sonra böyle sizlere böyle dipnotlar çıkardım ve onları sizlerle bazılarını paylaşmak istedim. Niyetim insanları birbirine karşı getirip de, çünkü bu programları anlatırken işte aynı evin içerisinde kadın da erkek de dinliyor. İşte diyor ki mesela ben bir konuyu erkekten attığım zaman bak diyor hemen görüyor musun diyor kadın, bak ne diyor diyor. Orada hanımlarla ilgili bir şey söylüyor. Erkek diyor ki bak ne diyorsun diye. Bu sefer de bazı birbirlerine dalmaya çalışıyorlar. Birbirlerini üzmeye, ezmeye çalışıyorlar. Bak işte öyle diyor, sen böyle yapmıyorsun gibi. Niyetimiz zaten bunları anlatırken ailedeki, yuvadaki şahısları birbirine düşürmek değil. Bak bu anlatıyor, ben buna dikkat etmeliyim ya. Hayatım hayat, kusura bakma, hakkını helal et. Bak bu benim aklıma gelmemişti. Belki ben bunu anlattıktan sonra eşini karşına alacaksın. Diyeceksin ki güzelim kusura bakma, hakkını helal et. İncitmişim seni. Bir helallik alırsın eşinden. Bundan sonra bak böyle devam edelim diye. Ne kadar güzel olur. Güzel bir yuvanın içerisindeki atmosfer daha da güzelleşir. Daha da farklı pencerelerden bakmaya çalışırız. Bu programlar hazırlanırken buna ehemmiyet gösterilmeli. Şahısları karşımıza düşman olarak değil, sadece ve sadece onlara biz artılarıyla eksileriyle ortaya atarız. İhtiyacı olan için ihtiyacını alır. Olmayan ise ben bunların muhatabıyım değilim der ve ister dinler, isterse başka kanallara zapping yapar, bilemiyoruz. Bu konunun akabinde artık diyoruz ki karanlık gecelerin nurlu sabahından, geçen haftadan kaldığımız devamla oradan inşallah sizlere giriş yapalım dostlar. Thank you.
Batvanur'dan ellerini hak ayırır yollarını, babasından
Altyazı M.K.
Allah'ın verdiği ömürle herkes yaşar dostlar. Ama herkes mesut olamaz. Masa ve kasa başında olur insan ama mesut olamaz. Karşıdan saltanat ve şatafatla baktığımız nice insanlar vardır. Kapısında belki odacıları, mutfağında aşçıları, yanında istediği şekilde ulaşabileceği insanlar. Her isteği vardır ama mesut değildir. Belki tiyatro ve sinema balkonlarında hanımıyla ömrü çürüten, genç yavrularını içki ve zehirlerle mesut olduğunu zanneden öyle insanlar vardır ama sadece ve sadece nefis ve hevesattan ileriye geçmez. Tayyare ile havada uçuyor zannederler ama bir merkep üzerindeki gibi rahat bir yolculuğu yoktur o insanların. Çünkü mesutluğun sebebini başka yerlerde ararlar. Allahu Teala ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: "Andolsun sana ki muhakkak insan kati bir ziyandadır. Ancak iman edenlerle güzel güzel amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı sabrı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler böyle değillerdir. Onlar müstesnadır." Asr suresinde böyle buyruluyor. Görülüyor ki binlerce bedbaht insanın eksiği meydanda ama imanları yok. Karanlık bir odada bulunan insan ne olursa olsun mesut olur mu? Karanlık içinde inleyenlerin kurtuluş çareleri kalbe iman güneşini takmaktır. Bu da yeter mi? İman var, amel yok. Yine ziyanda, yine hüsranda. İnsanların yine suratları asık. Niçin? İman güneşini söndürmek isteyen nefis ve şeytan kuşatma yapmış, insanın etrafını sarmış, namaz kıldırmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar: "Gözünüzü açın, cesedin içinde öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olduğu zaman bütün ceset iyi olur. Bozulduğu zaman ise bütün ceset bozulur. Gözünü aç, o kalptir." diye buyuruyordu Allah'ın Resulü. Kalbin etrafı sarılır ama ışık telleri kesilirse elbette insan huzur duymaz dostlar. Çünkü o ceset bir savaş meydanıdır. Çaresi ne acaba bunun? Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor: "Öyleyse siz beni taat ile ibadetle anın. Ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bir de bana şükredin. Bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, taat ve belaya sabır ile bir de namazla Hak'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir." Yaradan'ın böyle buyuruyor. Mesut olmanın bir şansı daha vardır, esası daha. İbadet aşkıdır. İnsan ibadet etmediği anlarda kendisini bedbaht hisseder. Öyle değil mi? Bir hoca önünde veya camiden çıkan cemaatin karşısında yüzün niye kızardı? Suçlusun da ondan, vazifeden kaçan insanın mevkiinde bir insan bir hata yaptığı zaman sevdiklerinden, hocalarının yanında, dostlarının yanında en ufacık şeylerde bazen yüzü kıpkırmızı kesilir. Onlara karşı bazen hatalar işlediğinde kendi kendine içinden eset duyar. Ama düşünmez ki her dakika Allahu Teala'nın huzurunda. Ona yaptığı hataları nedense görmek istemez ve dikkat etmez ve en önemli faaliyetlerini yerine getirmekten bazen kaçar. Nöbet beklemeyenle bekleyen askerin arasındaki tek fark, silahı teslim edene askerin durumu daha farklıdır. Aynı bunun gibi imanın icabı olan namaz, nöbeti ifa etmeyen veya bir menfaat için iman silahı olan namazını terk edenin hali gibidir dostlar. Ve bugün de inşallah buradan, mikrofonlardan bize ayrılan süreyi tamamlayarak ayrılmak istiyorum. Her programımdan sonunda okuduğum gibi, aktardığım gibi Resulullah'a aşık olmuş olan bir gönül sultanı Seyyid Muhammed Kadri Hazretleri'nin Divanı İrfanı'nın son bölümlerinden size İnşallah salatu selamlarla bugünkü programımı burada noktalayacağım Belediye Nasır. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam, Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, Eminler Şahı Resulullah'ın aldına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli ana ile Eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.